bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Ecce homo, kişi nasıl kendisi olur? Friedrich Nietzsche. Yapı Kredi Yayınları, 5. baskı 1998. Türkçe'ye çeviren Can Alkor. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Bahadır Berktaş. Yunanca anlamıyla, yalnız Yunanca'da değil, Dekkal, Antikrist, yani Hristiyanlık karşıtı anlamında Nietzsche, üretkenliğinin sonunu, son günlüğünü yaşadığı 1888 yılında yazdığı, deyim yerinde ise öz yaşam öyküsüne, vaktiyle İsa Mesih, Jesus Christ için kullanılmış, Ecce Homo adını vermişti, işte insan. Kendini bilgiye adayan için yalnızca düşmanını sevmek yetmez. Dostuna da kin duyabilmelidir. Hep öğrenci kalan insan, öğretmenine borcunu kötü ödüyor demektir. Neden benim çelengimi yolmak istiyorsunuz? Sayıyorsunuz beni ama saygınız devrili verirse günün birinde, bir yontunun altında kalmaktan sakının. Şimdi size beni yitirmenizi, kendinizi bulmanızı buyuruyorum. Hepiniz beni yadsıdığınız gün, ancak o gün geri döneceğim sizlere. Bitkisel bir yaşamı sürüklediği 12 yıldan sonra öldü, 25 Ağustos 1900. Ecce Homo'nun 113. ölümünün 101. yılında, kendisinin kendisi için dediğince, yalnız konuşması değil başka türlü olan, kendisi de başka türlü. Ecce Nietzsche. Ön söz. Bu yakında insanlığın karşısına şimdiye dek ona yöneltilmiş en çetin istekle çıkacağımı göz önüne alarak önce kim olduğumu söylemeyi gerekli buluyorum. Aslında bilinmeliydi bu. Kimliğimi saklamış değilim çünkü. Ama ödevimin büyüklüğü ile çağdaşlarımın küçüklüğü arasındaki oransızlık şuradan belli ki beni işitmediler, görmediler bile. Ben kendime açtığım krediyle yaşıyorum. Belki yaşadığım da bir ön yargısı yalnızca. Yaşamadığıma, kendimi inandırmam için yazları Ober Engadin'e gelen aydınlardan bir tek ile konuşmam yeter. Bu koşullar altında alışkanlıklarımı, işgüdülerimin gururunu aslında ayaklandıran bir ödev düşüyor bana. Şunu söylemek düşüyor. Dinleyin, ben falancayım. Başkasıyla karıştırmayın beni her şeyden önce. Örneğin hiç de umacı değilim ben. Bir töre canavarı değilim. Üstelik şimdiye dek erdemli diye saygı gören insan türüne tam karşıt bir yaratılıştayım. Söz aramızda bana öyle geliyor ki gururumu asıl okşayan da bu. Filozof Dionysos'un çömeziyim ben. Ermiş olmaktansa satir olmayı yeğe tutarım. Satir, Dionysos'un yoldaşı, doğa tanrılarıdır. Sivri kulaklı, boynuzu, keçi ayaklı olarak tasarlanırlardı. Neyse bu yazıyı okuyun yeter. Belki de o karşıtlığı güleç, insancıl bir biçimde ortaya koymaktan başka amacı yoktur bu yazının. Belki bunu dile getirebilmişimdir. İnsanlığı düzeltmek herhalde benim vaat edeceğim en sonuncu iş olurdu. Yeni putlar dikmiyorum ben. Önce eskiler öğrensin. Balçıktan ayakları olmak ne demekmiş? Putları ki benim için ülküler demektir. Devirmek zanaatım asıl bu benim. İnsanlar ülküsel bir dünya uydurdukları ölçüde gerçeğin değerini, anlamını, doğruluğunu harcadılar. Gerçek dünya ile görünüşte dünya, açıkçası uydurma dünya ile gerçek. Ülkü denen yalan şimdiye dek gerçeğin bir ilenmeydi. Bu yolla insanlık en derin içgüdülerine dek aldatıldı. Yalana boğuldu. Yükselişinin, geleceğinin, gelecek üstüne yüce hakkının güvenceleri saydığı ters değerlere taptı giderek. Yazılarımın havasını soluyabilen, bunun bir yüksek yer havası, sert bir hava olduğunu bilir. O hava için yaratılmış olmalı insan. Yoksa oldukça büyüktür üşütme tehlikesi. Buz yakındır, yalnızlık yaman. Ama her şey nasıl durgun, ışık içinde. Nasıl özgür solur insan. Ne çok şeyi aşağılarda bırakmıştır. Felsefe bugüne dek anladığım, yaşadığım gibisi yüksek dağda buz içinde gönüllü yaşamaktır. Varlıkta yabancı, sorunsal olanı, şimdiye dek törenin yargıladığı her şeyi arayıştır. Yasaklar içinde böylesine uzun bir gezginlikten edindiğim görgümde, bugüne dek yapılan töreselleştirmenin, ülküleştirmenin nedenlerini istendiğinden başka türlü görmeyi öğrendim. Filozofların gizli öyküsü, taktıkları büyük atların psikolojisi aydınlığa çıktı benim için. Bir kafa ne denli doğruya dayanabilir? Ne denli doğruyu göze alabilir? Benim için gitgide asıl değer ölçüsü oldu bu. Yanılgı, ülkeye inanç, körlük değildir. Yanılgı korkaklıktır. Bilgide her kazanç, ileriye atılan her adım yüreklilikten gelir. Kendi kendine karşı sertlikten, dürüstlükten gelir. Ülküleri çürütmüyorum ben. Onların önünde eldiven giyiyorum yalnız. Nitumur in veditum. Yasaklanmış olana erişmektir amacımız. Felsefen bu parolayla üstün gelecek bir gün. Çünkü şimdiye dek kural olarak yalnız doğruları yasakladılar. Yazılarım içinde Zerdüşt'ün ayrı bir yeri vardır. Onunla insanlığa şimdiye dek verilen en büyük armağanı sundum. Bin yılları aşan sesiyle Zerdüşt, yazılmış en yüce kitap, gerçekten yüksekler kitabı olduğu gibi, insan denen olguyu uçurumlar boyu aşağısında bırakmıştır. Hem de kitapların en derini, doğrunun en derin hazinesinden doğmuş olanıdır. Bir tükenmez kuyudur, içine daldırılan kova ancak altın dolu, iyilik dolu olarak çıkar. Burada konuşan ne bir yalvaçtır ne de din kurucusu denen o güç istemi ve hastalık kırmasıdır. Onun bilgeliğini anlarken acınacak bir yanılgıya düşmemek için her şeyden önce bu sesi, ağızdan çıkan bu durgun, mutlu sesi duymak gerekir. Fısıldanan sözlerdir fırtınayı getiren. Güvercin ayaklarıyla gelen düşünceler yönetir dünyayı. İncirler dökülüyor ağaçlardan, olgun, tatlı incirler. Düşerken soyuluyor kızıl kabukları. Olgun incirler için bir kuzey yediğim ben. Bu öğretiler de incirler örneği düşüyor önümüze dostlarım. Haydi ballarını emin, yiyin tatlı etlerini. İşte güz çevremizde, duru gök ve öğleden sonra. Bağnazın biri değil burada konuşan. Vaaz verilmiyor. İnanç istenmiyor burada. Sonsuz bir ışık bolluğundan, mutluluk derinliğinden düşüyor sözcükler damla damla. Bir nazlı yavaşlıktır bu konuşmaların temposu. Bu gibi şeyler ancak en seçkinlerin kulağına ulaşır. Burada dinleyici olabilmek eşsiz bir ayrıcalıktır. Her baba yiğidin harcı değildir Zerdüşt'ü duyabilmek. Zerdüşt bu yönleriyle bir baştan çıkarıcı olmuyor mu? Öyleyse dinleyin. Kendisi ilk kez yalnızlığına geri dönerken ne diyor? Onun yerine başka bir bilgenin, bir ermişin, bir mesihin, başka bir dekadentin söyleyeceklerine hiç benzemeyen sözler. Yalnız konuşması değil başka türlü olan, kendisi de başka türlü. Tek başına gidiyorum şimdi ey çömezlerim. Sizler de gidin artık. Tek başınıza gidin. Böyle istiyorum. Benden uzaklaşın. Zerdüşt'ten koruyun kendinizi. Daha da iyisi utanın ondan. Belki sizi aldatmıştır. Kendini bilgiye adayan için yalnızca düşmanını sevmek yetmez. Dostuna da kin duyabilmelidir. Hep öğrenci kalan insan, öğretmenine borcunu kötü ödüyor demektir. Neden benim çelengimi yolmak istemiyorsunuz? Sayıyorsunuz beni. Ama saygınız devrili verirse birinin birinde, bir yontunun altında kalmayın sakın. Zerdüşt'e inandığınızı mı söylüyorsunuz? Ama ne önemi var Zerdüşt'ün? Bana inananlarsınız, ne önemi var ama tüm inananların. Daha kendi kendinizi aramamışken beni buldunuz. Böyledir tüm inananlar. İnancın değeri azdır bu yüzden. Şimdi size beni yitirmenizi, kendinizi bulmanızı buyuruyorum. Hepiniz beni yatsıdığınız gün, ancak o gün geri döneceğim sizlere. Friedrich Nietzsche. Bu kusursuz gün, her şey olgunlaşmakta, yalnız üzüm değil altın rengini alan. Bir güneş ışını vurdu yaşamımın üzerine. Geriye baktım, ileriye baktım, hiç bu denli çok, bu denli iyi şeyler görmemiştim bir seferde. Boşuna gömmemişim bugün 44. yaşımı. Gömebildim, çünkü onu içinde yaşayan şey kurtuldu, ölümsüz oldu. Tüm değerleri yenileyişin ilk kitabı, Zerdüşt'ün türküleri. Putların batışı, çekişle felsefe yapma denemem. Hepsi de bu yılın hem de son çeyreğinin armağanları. Nasıl minnet duymazdım yaşamımın bütününe. İşte böyle kendimi yaşamımı anlatıyorum. Neden böyle bilgeyim? Yaşamımın talihi, belki de benzersizliği, alın yazısından gelir. Bilmece biçimi söylersek, ben babamla birlikte çoktan ölmüşüm. Ama anamla birlikte yaşıyorum, yaşlanıyorum. Bu çifte köken, yaşam merdiveninin bu en üst ve en alt basamaklarından geliş, hem dekaden hem de başlangıç oluş. Beni belki herkesten ayıran çekimserliğimi, yaşam sorununun bütünü önünde yan tutmazlığımı açıklarsa bu açıklar işte. Doğuş ve çöküş belirtilerinin kokusunu benden iyi alan çıkmamıştır. Bu konuda en eşsiz öğretmen benim. İkisini de bilirim. Her ikisiyim ben. Babam 36 yaşında öldü. İnce, sevimli ve sayrıldı. Geçip gitmek için doğmuş bir yaratık gibiydi. Yaşamın kendinden çok bir hoş anısıydı sanki. Onun yaşamının bittiği yaşta benimki de bitmeye yüz tuttu. 36 yaşımda dirim gücümün en alt noktasına vardım. Yaşamasına yaşıyordum. Ama 3 adım önümü görmeksizin. O zaman 1879'da Basel'deki öğrenim görenimden ayrıldım. O yazı St. Moritz'te kışı da yaşamımın en güneşsiz kışını Namburg'un bir gölge gibi geçirdim yanında. En alt noktam buydu işte. Gezgin ve gölgesi burada yazıldı. Hiç şüphe yok. Bilmiyordum o sıralar gölge nedir. Ertesi kış Cenova'da geçirdiğim ilk kış, aşırı bir kansızlığın ve kas erimesinin neredeyse gerektirdiği o tatlılık, o özleşme, tan kızıllığını doğurdu. Bu yapıtın yansıttığı dupduru aydınlık, güleçlik, düşünce taşkınlığı, ben de yalnız en büyük bünye güçsüzlüğüyle değil, üstelik en aşırı acı duygusuyla da bir arada bulunabilir. 3 gün aralıksız süren bir beyin ağrısıyla kıvranırken, zorlukla salya kusarken, sağlığımın daha iyi olduğu zamanlar düşünmek için yeterince dağcı, yeterince kurnaz, yeterince duygusuz olmadığım şeyleri eşsiz bir diyalektikçi aydınlıkça görüyor, soğukkanlılıkla düşünüyordum. Diyalektiği o ünlü örneğinde, Sokrat örneğinde olduğu gibi nasıl bir dekadence belirtisi saydığımı okuyucularım belki bilirler. Anlığın bütün hastalıklı halleri, ateş yapınca ardından gelen o yarı uyuşukluk bugüne dek hiç bilmediğim şeylerdi. Bunların nasıl şeyler olduğunu, nedenli sık ortaya çıktığını ancak kitaplardan okuyup öğrenebildim. Yavaş dolanır kanım. Ateşimin çıktığını gören olmamıştır. Beni uzun süre sinir hastası olarak tedavi eden bir hekim sonunda hayır demişti. Bozukluk sizin sinirlerinizde değil. Sinirli olan benim yalnızca. Hiç mi hiç saptanmamış bir yerel yozlaşma olmalı bende. Bünyedeki genel bitkinliğin sonucu olarak sindirim dizgesinin aşırı zayıflığı bir yana, örgensel bir mide hastalığım yoktur. Zaman zaman tehlikeli olup körlüğe yaklaşan göz bozukluğu da kendinden olmayıp yalnız bir sonuçtur. Yaşama gücümdeki her artışla birlikte görme gücü de artmıştır yeniden. Uzun, pek uzun yıllar sürmüştür iyileşip toparlanmam. Bu süre ne yazık ki aynı zamanda bir tepreşme, çökme süreci. Bir çeşit dekadence çevrimidir. Bütün bunlardan sonra dekadens konusunda görmüş geçirmiş olduğumu söylemem bilmem gerekir mi? Bu konuyu baştan başa avcumun içi gibi bilirim. Genellikle bu ince kuyumculuk, bu tutma ve kavrama sanatı ayrımları seçebilen bu parmaklar, bu köşenin ardını görme psikolojisi, bana özgü daha ne varsa hepsi de o zaman öğrenilmedir. Gözlem yetisi yanında gözlem örgenlerimin, her şeyimin inceldiği o çağın asıl bağışıdır hepsi. Bir hasta gözüyle daha sağlam kavramlara, değerlere bakmak, sonra da tersine serpilen yaşamın doluluğu ve kendine güveni içinden aşağıya, dekadans içgüdüsünün gizli çalışmasına bakmak, buydu benim en uzun alıştırmam, benim asıl deneyimim. Olduysam bundan sonra usta olmuşumdur. Artık perspektiflerin yerini değiştirmek elimde benim. Ellerim yeterli buna. İşte bu yüzdendir ki, değerleri yenileyiş gelirse ancak benim elimden gelir. Dekadent oluşum bir yana, bunun tam karşıtıyım da. Kanıtlarımdan birisi şu, kötü durumlarda içgüdümle hep doğru kurtuluş yollarını seçmişimdir. Gerçek dekadent ise hep kendine zararlı yolları seçer. Toptan düşünürsek sağlamdım. Bir ayrılıklık, bir özel durumdu dekadentliğim. O salt yalnızlığa dayanmak için, alışılmış koşullardan çözüp kopmak için bulduğum güç, kendime baktırmamak, işimi gördürmemek, hekim elinde kalmamak için kendimi zorlayışım, hepsi bana en başta gereken şeyi, o zamanlar içgüdümle kesin ve apaçık bildiğimi gösteriyor. Kendim ele aldım kendimi, yeniden iyileştirdim. Bunun koşulu ise, fizyologların da doğrulayacağı gibi, insanın aslında sağlam olmasıdır. Örnek bir sayrıl yaratılış iyileşemez. Hele kendi kendini hiç iyileştiremez. Tersine, örnek bir sağlamda hastalık, yaşamak, daha çok yaşamak için etkili bir uyarıcı bile olabilir. Gerçekten de Oğuz'un hastalık dönemi şimdi bana öyle görünüyor. Yaşamı, onunla birlikte kendimi de yeni baştan buldum. Tüm iyi şeyleri, küçük de olsalar, başkalarının kolay kolay tadamayacağı gibi tattım. Sağlık istemimden, yaşam istemimden kurdum felsefemi. Hele bir düşünün, dirim gücümün en düşük olduğu yıllardır kötümserlikten kurtuluşum. Kendimi yeniden toparlama içgüdüsü, o yoksulluk, yılgınlık felsefesini yasaklamıştı bana. Ayrıca yetkinlik dediğimiz aslında nereden anlaşılır? Yetkin insan duygularımıza hoş gelir. Hem sert, hem körpe, hem de güzel kokulu bir odundan yontulmuştur. Kendine yarayan şeyden tat alır yalnız. Yarama sınırı aşıldığı an tadı almasa da, hoşlanması da biter. Zararlı bir şeyin ilacı nedir kestirir. Kötü rastlantıları kendi çıkarına kullanmasını bilir. Onu öldürmeyen şey daha da güçlü kılar. Gördüğü, işittiği, yaşadığı her şeyden kendine payını çıkarır içgüdüsüyle. Ayıklayıcı bir ilkedir. Pek çok şeyi geri çevirir. İster kitaplarda, ister insanlarla ya da yörelerle olsun, hep kendi çevresindedir. Seçtiğini, izin verdiğini, güvendiğini onurlandırır. Her türlü uyarıma karşı yavaşlıkla, uzun bir kollamanın, istenmiş bir gururun içinde yer ettiği o yavaşlıkla tepki gösterir. Yaklaşan uyarımı önce gözden geçirir. Onu karşılamayı düşünmez bile. Hem kendi kendisiyle, hem başkalarıyla baş eder, unutmasını bilir. Öylesine güçlüdür ki, her şey onun iyiliğine çalışır. Sözün kısası, bir dekadentin karşıtıyım ben. Çünkü deminden beri kendimi betimliyorum. Bu çifte deneyimler dizisi, görünüşte karşıt olan dünyalara kapımın böylesine açık oluşu, bende her bakımdan kendini gösterir. Kendimin ikiziyim ben. Birinci yüzümden başka bir de ikinci yüzüm var, belki bir üçüncüsü daha. Yalnız yerel, yalnız ulusal perspektiflerin ötesine bakma yetisi daha başta soyumdan gelmiş bana. İyi bir Avrupalı olmam için hiçbir çaba istemez. Öte yandan belki de şimdiki Almanların, salt devlet yurttaşı Almanların olabileceğinden çok daha Almanım. Siyasa dışı sonuncu Almanım ben. Oysa atalarım Polonya soylularındandı. Bir sürü ırk içgüdüsü. Bu arada belki de o Liberum veto bile oradan geçmektedir kanıma. Liberum veto, yatsıma özgürlüğü. Yolda giderken kaç kez hem de Polonyalıların, benim de Polonyalı diye konuştuklarını, nedenle az Alman sayıldığımı düşününce hepten kırma Almanlardan olduğum sanılabilirdi. Ama annem, Franziska Öhler ve babaannem, Ermute Krause, şüphesiz tam birer Almandılar. Bu sonuncusu gençliğini eski iyi Weimar'da geçirmiş. Gothe çevresiyle ilişkiler kurmuştu. Königsberg'de tanrı bilim profesörü olan kardeşi Krause, Herder'in ölümünde kiliseler genel yöneticisi olarak Weimar'a çağrıldı. Anasının, yani büyük ninemin, Mutgen adı altında genç Goethe'nin günlüğünde geçmesi olmayacak iş değildir. İkinci kez Eilenburg'da kilise yöneticisi Nişe ile evlendi. O büyük savaş yılı 1813'te Napolyon'un karargahı ile birlikte Eilenburg'a girdiği 10 Ekim günü doğum yaptı. Saksonyalı olarak Napolyon'un büyük hayranlarındandı. Belki ona çekmişimdir bende. Babam 1813'te doğdu, 1849'da öldü. Lutzen yakınlarında Röken bölgesinin papazlığına geçmeden önce birkaç yıl Altenburg şatosunda kalmış, orada 4 prensesi yetiştirmişti. Öğrencileri Hanover kraliçesi, Prenses Konstantin, Oldenburg düşesi ve Prenses Teresa von Sachsen, Altenburg'tu. Kendisini papazlık görevine getiren Prusya kralı 4. Friedrich Wilhelm'e derin bir saygıyla bağlıydı. 1848 olayları son derece üzmüştü onu. 1848 Fransa devrimi ardından Almanya'da saltçılık yönetimine karşı ayaklanmaların olduğu bir yıldı. Ben adı geçen kralın doğum gününde 15 Ekim'de doğdum. Adımı yaklaşık alacağı üzere Hohenzolder atları olan Friedrich Wilhelm koydular. Doğmak üzere bugünü seçişimin en azından şu yararı oldu. Çocukluğum boyunca doğum günüm hep bayram günüydü. Böyle bir babam olmasını büyük bir ayrıcalık sayıyorum. Üstelik bana öyle geliyor ki yaşamın, yaşama o büyük evet deyişin dışında ayrıcalık olarak başka neyim varsa hepsi de bununla açıklanabilir. En başta yüksek, ince şeylerle dolu bir dünyaya istemeksizin girmek için biraz beklemem yeter. Ayrıca niyet etmem de gerekmez. Orada evimdeyim ben. En derin tutkularım ancak orada açığa çıkar. Bu ayrıcalığın bedelini neredeyse yaşamımla ödemiş olmama gelince, bunda hiç şüphe yok ki haksız bir alışveriş değildir. Zerdüştüm'den az da olsa bir şey anlamak için, belki de benim gibi yaratılmış olmalı insan, yaşamın ötesinde bir ayağıyla. Kendime düşman kazanmayı çok önemli saydığım durumlarda bile bir türlü beceremedim. Buna da bir tanecik babama borçluyum. Hristiyanlığa ne denli aykırı görünürse görünsün, kendimi de kendime düşman etmiş değilim üstelik.